Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu Doçent Doktor Abdullah Demirtaş. Abdullah Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Abdullah Demirtaş Hocamız Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi. Abdullah Hocam, bu hafta böyle epeyce bir oldu size program yapmadığımız. Bu hafta inşallah daha önceden yarım bıraktığımız programlardan biri olan omuz ve çevresinden bahsetmek istiyoruz. Şimdi dinleyenlerimiz şöyle alışkın. Biz işte bir kardiyoloji hekimi arkadaşımıza program yapıyoruz. Efendim bu hafta tansiyondan bahsedeceğiz. Veya işte çocuk sağlığında ateşten bahsedeceğiz diyoruz. Bugünse böyle programa biraz daha değişik bir yerden gireceğiz. Bölgeden bahsedeceğiz. Abdullah Hocam, konuşmamıza omuz bölgesi derken nereyi kastettiğimizden bir başlasak. Hangi bileşenleri var omuz ekleminin?
Omuz eklemi deyince aklımıza tabii ki herkesin bildiği gibi kolu gövdeye bağlayan eklem gelmektedir. Bu eklemi işte kemik, eklem ve etrafındaki kaslar oluşturur.
İki kemiğin birleşmesi mi? Kaç kemik var hocam burada?
Orada aslında üç tane kemik var.
Biri kolumuzdan gelen işte.
Koldan gelen humerus dediğimiz kemik.
Tamam.
Skapula dediğimiz kürek kemiği.
Kürek kemiği.
Bir de gövdeye bağlayan bunları klavikula dediğimiz köprücük kemiği
de var.
Üç eklemden oluşur. Üç kemikten oluşan
bu
bir eklem.
Bu top yuva eklem denen eklemlerden mi omuz eklemi de?
Yok. Daha çok kalça eklemi gibi eklemler. Bu birazcık daha farklı bir eklem.
Peki sürekli kullandığımız bir eklem Abdullah Hocam. Yani gün içinde neredeyse yaptığımız tüm hareketleri, belki elimizle yaptığımız tüm hareketlerde omuz eklemi olaya katılıyor. Böyle olunca bunun sorunları da uykudan, uyanmaktan, giyinmekten, soyunmaktan her işimizi gören eklem. Çok problem çıkıyor. En sık karşılaşılan sorunları nelerdir omuzun?
Evet, aslında omuz eklemi vücudumuzdaki en çok hareket açıklığına sahip olan eklem. En çok kullandığımız eklemlerden bir tanesi. Ve oldukça da çok sık sorunlarla karşılaşabiliyoruz omuz ekleminde. Bunları genel olarak iki gruba ayırabiliriz. Travma nedeniyle oluşan omuz eklemi sorunları ya da travma olmadan kendiliğinden oluşan ya da işte böyle zorlamalarla
yaşlılıktan
oluşan.
Yaşlılıktan falan mı özellikle bu gruba
giriyor hocam? Evet, yaşlılıktan kaynaklanan durumlar olabilir. Aşırı kullanmadan kaynaklanan durumlar olabilir.
Kullanmamadan
donuk omuz dediğimiz durumlardan kaynaklanabilir. Yani kabaca travma ve travma olmayan hastalıklar olarak ikiye ayırabiliriz.
Peki hocam, şimdi travmatik olanlar artık hani travmatolojinin konusu. Buradan değil de biraz daha ortopedinin diğer branşlarını, böyle fizik tedaviyle, romatolojiyle ilgili boyutlarından bahsetsek. Travmatik olmayan hastalıkları neler var kabaca?
Nasıl isterseniz bunlardan bahsedelim. Travmatik olmayan omuz sorunları en sık omuz eklemini çevrilen rotator manşet dediğimiz ya da Türkçeleştirmeye çalışacak olursak omuzun etrafındaki döndürücü kaslar dediğimiz kas grubu ve üzerindeki bursa dediğimiz keseciklerden kaynaklanır. Bunun haricinde donuk omuz dediğimiz omuz ekleminin etrafındaki eklem kapsülünden kaynaklanan patolojiler söz konusu olabilir ya da omuz ekleminin kireçlenmesine bağlı problemler de omuzda sorunlara yol açabilir.
İki tane ana, bir tane yardımcı, üç kemikten oluşan bir eklem. Bunu
evet.
Çevreleyen bir kapsül, küçük kesecikler ve kaslar var.
Evet.
Kaslar olayı sabit tutmaya mı yarıyor? Asıl misyon ne burada? Bunlar ne işe yarıyor bu yapılar?
Bu kaslar omuz eklemini yerinde tutmaya yardımcı oldukları gibi aynı zamanda omuz eklemi döndürmeye, omuzu kaldırmaya, kolu yukarı kaldırmaya yardımcı olan yapılar.
O bursalar ne işe yarıyor hocam?
Bu bursa dediğimiz kesecikler de kaslarla onun üzerindeki kemik arasında yastıkçık görevi gören küçük kesecikler bu bursalar.
Sürtünmeyle falan mı
yani
alakalı?
Sürtünme, evet, yani bu sayede kaslar rahat bir şekilde, sürtünme olmadan rahat bir şekilde hareket sağlayabiliyor.
Peki yaşlanınca bunlar mı yıpranıyor esas olarak, yıpranan ne eklemde?
Esas olarak yıpranan aslında kasların kendisi.
Hmm.
Bu kesecikler, kaslar yıprandığı zaman üzerindeki kesecikler de bir çeşit iltihaplanıp şişiyor, ödem oluşuyor ve ağrıya sebep oluyor. Ama asıl problem kaslarda.
Peki Abdullah Hocam, ben şimdi asıl önemli şu soruyu sormak istiyorum. Dedi ki ortopedi ve travmatoloji, zaten işiniz bu. Omuz içinde bir travmatolojik problemler var. Bunları ayırdık, düştük, çarptık, kırdık, çıkardık. İlla ki ortopediye geleceğiz. Bir de sizin ayrılmaz ikiziniz fizik tedavi bölümü var. Bir de böyle dolaylı ortaklığınız olan romatoloji bölümü var. Biz bir hasta olarak ortopediye mi gitmeliyiz, fizik tedaviye mi gitmeliyiz, romatolojiye mi gitmeliyiz sorusunu nasıl ayırabiliriz? Omuz eklemi özelinde şu şikayet olursa ortopediye gelinmeli, bu şikayetler şu şekilde olursa fizik tedaviye gitmelidir diyebiliyor musunuz?
Aslında net bir ayrım yok. Hani ortopedi deyince işin içerisinde daha çok cerrahi söz konusu olduğu zaman ortopediye gelmek lazım ama ilk başlangıç açısından yani hastaya sonuçta bir tanı koyulması lazım. Bu tanıyı fizik tedavi doktorları da koyabilir, ortopedistler de koyabilir ama tedavinin başlangıcında öncelikle fizik tedavi yöntemleri tercih edilen yöntemlerdir.
Mesela omuz ağrım var, omuzum ağrıyor diyor hastamız. Veya omuzumdaki hareket kısıtlılığı var, kolumu istediğim gibi kaldıramıyorum diyor. Bunun fizik tedaviyle mi ilgili olması muhtemel, ortopediyle mi ya da yaşa göre mi değişir bunlar? Bir fark var mı? Genç aslında, insan ortopediye gitsin, yaşlı insan fizik tedaviye gitsin
denebilir mi? Yok yok. Yani tanı açısından ikisine de gidebilir, hiç fark etmez. Çünkü sonuçta ortak konular. Tedavi açısından ama cerrahi gereken durumlarda ortopediye gelecek.
Su yolunu bulacak.
Evet, ama başlangıç tedavisini mesela ortopediye geldiğinde başlangıç tedavisini biraz sonra belki bahsederiz. Başlangıç tedavisini her iki branşta yapabilir ama ilerleyen dönemlerde fizik tedavi gerekecektir. Fizik tedaviden fayda görmeyen durumlarda cerrahi gerektiği zaman ortopedi kaçınılmaz hale evet. gelir.
Peki romatolojiye nasıl ayıracağız?
Romatoloji ise yani tek başına bir omuz sorunu değil de beraberinde birkaç eklemde sorun varsa veya romatizma hastalığı düşünülecek ek sistemik problemler varsa, sistemik hastalıklar varsa o zaman problemin omuz ekleminden sadece değil onu tetikleyen bir romatizma hastalık olduğunu düşünürüz ve o zaman tabii romatoloğa danışmak gerekir.
Ama gene de yol budur diyorsunuz. Fizik tedavi ya da ortopediden birini seçin. O sizi ilgili yere gönderir.
Evet.
Peki hocam şimdi bu rotator manşet dediniz. Yani eklemi saran kaslar var. Bunlar sabit tutmayı yarıyor. İşte kesecikler kaymayı vesaire önlüyor. Kemik yapıyı destekliyorlar. Bunlarla ilgili şikayet olacak olsa ağrı mı ön planda olur? Hareket kısıtlılığı mı? Neyle biliyor şikayetler?
Bu hastalar en çok bize ağrıyla geliyorlar. Burada ağrı sürekli ve tekrarlayıcı bir ağrı söz konusu. Özellikle baş üstü hareketlerde.
Yani
daha
saç
fazla.
Tarama, elbise giyme gibi.
Evet, yani mesela lamba takma, işte saç tarama dediğiniz gibi. Bu ağrı daha önceleri belli hareketlerde işte özellikle kolu yukarı kaldırmayla olurken daha sonraları daha farklı hareketler sırasında daha basit sadece kaldırma değil içe dışa çevirme şeklindeki.
Daha kısıtlayıcı bir hal alıyor yani.
Evet, hareketlerde de kısıtlayıcı bir hale alıyor. Önceleri sadece hareketle beraber artarken daha sonralar istirahatte. Ve gece ağrısı şeklinde karşımıza çıkabiliyor.
Ağrıdan başka ne yapar bu hastalıklar?
Ağrı harcında şikayetlerin ikinci sıklıkta gördüğümüz olanı hareket kısıtlılığı. Yine omuz hareketleri sırasında omuzu kaldırma, yana kaldırma, öne kaldırma, içe ve dışa döndürme gibi hareketlerde bir kısıtlılık gelişebiliyor. Daha sonra da daha çok hastalar bize kas güçsüzlüğü ve tıkırtı sesleri gibi seslerle
bu sesler
geliyor.
Nedir Nur Hocam? Bize yeni doğan çocuklarda bile sık sorarlar. Yani omuzdan çok gelmez. Gerçi de bacaktan, bilekten falan çok geliyor diyorlar. Kütürtü sesi, kıtırtı sesi. Bir sebebi var mı bunların?
Orada bir tane yani omuz için söylüyorum. Tendinit dediğimiz durum oluşuyor. İşte bu keseciklerin sürtünmesine bağlı. Orada hastanın hissetmiş olduğu subjektif bir ses. Yani tıkırtı sesi.
Burada bir tuhaflık var sesi aslında.
Evet.
Aynen. Peki hocam ne oluyor da bu durup dururken başlıyor bu ağrı hareket kısıtlığı? Bir travma mı gerekiyor? Bir ekstra bir sistemik hastalık mı gerekiyor?
Bazen travma da tabii ki ağrıya sebep olabiliyor. Ama şu an konumuz travma dışı sebepler olduğu için burada aslında birkaç aşamadan oluşan bir kompleks bir durum söz konusu. Burada olayı tetikleyen bazen tenis, fırlatma, kürek çekme gibi sporlar ya da işte ev hanımlarının perde takması gibi zorlayıcı zorlamalar sonucunda ya da işte yaşın ilerlemesine bağlı ya da altta yatan bir romatizma hastalığının, şeker hastalığının tetiklediği bir durum sonucunda basitten komplekse doğru giden bir süreç söz konusu.
Şunu merak ettim hocam, perde asmak dediniz ya, yani bir kere perde asmakla omuzum hastalanır mı?
Ya inanın bazen bir kere asmaktan bile olabiliyor ama genellikle tekrarlayıcı mikro travma dediğimiz tekrarlayıcı zorlamalar söz konusu. Bu zorlamaların sonucunda işte hastanın yaşına göre, genel sağlık durumuna göre hastalık süreci başlıyor. Süreç tendinit dediğimiz basit bir iltihap.
Tendon neresi hocam?
Tendon kemiğin kasın kemiğe yapıştığı bölge.
En hassas alan burası mı? Yani en çok
evet,
burası mı?
Evet, en çok burası. Yırtıklar ya da işte inflamasyon ya da iltihap dediğimiz, tendinit dediğimiz durumlar da burada oluşuyor. Burada,
sonra ilerliyor mu peki bu tablo?
Bu hastalar genellikle eğer gençse tendinit şeklinde basit bir ödemle başlıyor. Ama yaş ilerledikçe bu tendinit ilerliyor. Zaman içerisinde yırtıklara dönüşüyor. Yırtıklar da eğer iyi tedavi edilmezse büyüyor. Geriye doğru kaçıyor. Nihayetinde de artropati dediğimiz yani omuz ekleminin kireçlenmesiyle sonuçlanan ciddi bir patoloji söz konusu olabiliyor.
Peki kireçlenmeden kastımız ne? Yani tamam Türkçe'de kireçlenme diye meşhur bir durum var da kireçlenmiş eklemde ne oluyor ki?
Kireçlenmede omuz kıkırdakları aşınıyor. Yapısı bozuluyor, aşınıyor ve zamanla birbirine kemiklerin sürtünmesine sebep olacak derecede bir incelme söz konusu oluyor. Ve artık hastada direkt ağrı en ufak hareketlerde bir ağrı söz konusu.
Şimdi belki kötü bir benzetme olacak Abdullah Hocam ama siz insan omuz eklemini açıp görüyorsunuz gerektiği zaman. Evet. Her ne kadar açmayı çok sevmeseniz de bu tip şeylerde. Dediğim gibi kötü bir tabir ama işte Kurban Bayramı'nda vazifemizi ifa ettik. Hayvanın eklemleri gerçekten muhteşem bir görüntü ama yani böyle bir yüz yuvarlak bir mermer görüntüsü. Milim pürüz yok, milim sürtünme yok. Gerçekten şahane bir eklem görüntüsü. Bu ne oluyor? Bu mermerimsi görüntüden suntavari bir görüntüye mi dönüşüyor? Taşlı bir görüntüye mi dönüşüyor?
Orada beyaz helik eklemin eklem yüzeyini oluşturan kıkırdak dediğimiz yapı işte çok özel bir yapı. Sonuçta kemiklerin birbirine sürtünmesini engelleyen bir yapı. O beyaz yapı yani kıkırdaktan oluşan yapı zaman içerisinde oradaki mekanizmaların bozulmasıyla aşınıyor ve mermerimsi kemikler birbirine sürte adeta bahsettiğiniz gibi mermer gibi bir yapı oluşuyor, sertleşiyor.
Ama o da çok sevimsizdir, çok kullanılan bir eklem. Gün içinde her hareket ettirecek, katır kutur takır tukur bir sesler gelecek.
Yani ses aslında en basit kısmı ama ağrı tabii en çok rahatsız edici durum. Allah'tan bu eklemin kireçlenmesi bacaklardaki, kalçalardaki kireçlenme kadar ağrıldı. Yine ağrıldı ama yük binmediği için kısmen daha tolere edilebilir bir durum. Aynı derecede bir kireçlenme dizde ya da kalçada olsa çok daha ağrıyla
sürekli seyrediyor. Üstüne basıldıkça.
Tabii.
Peki hocam tanı nasıl konuluyor? Yani geldi hastamız, şimdi omuzla ilgili bir problemi var. Bir muayeneyle tanı koyuyor musunuz? Tetkik, tahlil bir şey gerekiyor mu?
Aslında her hastalıkta olduğu gibi ayrıntılı öykü ve fizik muayeneyle büyük ölçüde tanı koyulabiliyor. Ancak tanıyı kesinleştirmek için öncelikle bir röntgen çekmek gerekiyor. Ardından orada kabaca bir fikir sahibi olabiliyoruz. Bazı şeyleri bize gösterebiliyor ama özellikle MR bize oldukça yardımcı. Altın standart diyebiliriz. MR çektiremeyen hastalarımız oluyor tabii. MR kapalı bir ortam olduğu için MR korkusu olan hastalarda da ultrason deneyimlerde yapılırsa bize bilgi verebiliyor.
Peki ne diyor? Mesela bu tendiniti falan görüyor mu? Bursiti
evet,
görüyor mu?
Evet, tendiniti, bursiti, yırtığı, kireçlenme hepsini bize çok ayrıntılı bir şekilde bilgi veren bir tetkik. O yüzden
peki bu tip hastalıklar anlattığınız kadarıyla, benim anladığım kadarıyla daha doğrusu, daha çok yıpranmadan bahsettik. Kötüye kullanımdan bahsettik. Tekrarlayan anormal hareketlerden bahsettik. Çocuklarda bunların hiçbiri olmaz. Çocuklarda omuz hastalığı olmuyor mu?
Olsa da daha basit yani tendinit aşamasında kalıyor. Yani basit ödem oluşuyor.
Tedavisi, spor yapanlarda falan belki.
Evet, evet. Mesela fırlatma sporuyla oluşan bir çocuk yani tekrarlayıcı travmalar söz konusu ve bunlar da iyi tedavi edildiğinde çabucak sonuç alabildiğimiz tendinit dediğimiz durumlar söz konusu olabiliyor ama olmaz diye kesin kural yok. Sık gördüğümüz bir durum değil yalnız. Yani mesela şimdi, yırtık sık gördüğümüz bir durum değil.
Peki hocam hani bugün travma hiç girmeyeceğiz dedik ama omuza kadar gelmiş ya, ben sormasam olmazdı şimdi. Biz çocuklarda omuz çıkığı sık görüyoruz. Tekrarlayan omuz çıkıkları görüyoruz. Bunun sebebi ne? Bu kasların zayıflığı mı buradaki durum?
Aslında tekrarlayan omuz çıkıklığı kaslardan ziyade omuz eklemini yerinde tutan, omuz eklemi yerinde tutan labrum dediğimiz bir yapı var. Bu adeta bir omuzda,
yuva mı diyelim?
Yuvanın genişliğini, derinliğini artıran böyle bir takoz görevi gören bir yapı labrum.
Tamam.
En çok bu labrum dediğimiz yapı omuz çıkığı sırasında yırtılıyor. Ve omuzu artık o takoz adeta tekeri küçük ince bir yapı aslında ama tekerin yokuş aşağı kaymasını engelleyen takozun görüntüsünü herkes bilir. Arkasına koyduğumuz görüntü onun gibi. Yırtılınca görevini yapamıyor ve omuz tekrarlayan çıkıklar şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Bunun haricinde bazen öyle oluyor ki tekrarlayan çıkıklar sonucunda kemik yapılarda da bozukluklar olabiliyor. Kıkırdak yapılarda bozukluklar olabiliyor. Labrum yırtığı haricinde. Onlar da daha kompleks tedaviler gerektiren omuz çıkıklarına sebep olabiliyor.
Ama biz sık görüyoruz şimdi Abdullah Hocam. Diyor ki aile, çocuğun tam paltosunu giydirecektik. Kolunu kaldırdı. Kolu öyle kilitlendi kaldı. Çocuk ağrından çığlık atarak ağlamaya başladı.
Evet.
Aslında birkaç kere yaşayanlar, hekim arkadaşlarının da bu konuda tavsiyesi var herhalde. Evde kendileri takmayı öğreniyor herhalde omuz yerine.
Artık tabii yani ilk çıktıktan sonra, özellikle ikinci çıktıktan sonra hele de bir doktor nezdinde nasıl oturtulduğunu gördüyse hasta kendisi yerine oturtabiliyor ama tabii bu herkesin yapabildiği bir şey değil. Ama çoklu çıkıklarda bazı hastalar kendi oturtuğunu ifade ediyorlar.
Şöyle de bir şey var Abdullah Hocam. Piknikteyken dağın başında hekime ulaşmanın zor olduğu yerlerde de çıkar bu. O yüzden takmayı öğrensin diyeceğim ama böyle bir işlem yapımı sırasında sinire vesaire zarar verme ihtimali var.
O yüzden herkesin yapmasını çok önermiyoruz. Sonuçta belli pozisyonlarda yerine oturtmak gerekiyor omuzu. Bazen yani deneyimlerde bile damar hasarı, sinir hasarı ya da kemiklerde kırıklar, mesela özellikle yaşlarda omuzu yerine oturtacağım diye zorlayıcı hareketler sonucunda kırıklar karşımıza çıkabiliyor. Mümkünse eğer yapmamakta fayda var.
Mümkünse çıkartmayalım tabii yerinden.
Mümkünse hiç çıkartmayalım. Mümkün değilse de en yakın sağlık merkezine gitmekte fayda var.
Peki bunlarda koruyucu bir tedavi işte yok, bandajdır, koruyucu bir ameliyattır söz konusu mu?
Yani şöyle, aslında net bir şey yok. İlk çıkık için 3 hafta omuz kol askısını sabit tutmanın iyileşmeyi hızlandırdığı, tekrarlayan çıkıkları önlediğine dair bilgiler olmakla birlikte bunun hiçbir işe yaramadığını gösteren çalışmalar da bildirilmiş.
Hiç ellemeyelim diyorsunuz yani.
Yani omuzu yerine oturttuktan sonra hiçbir şey, belli bir ağrı oluyor. O ağrıyı toler etmek için de askının birkaç günlük olması en azından faydalı ama uzun süreli askı Omuz hareketlerinde kapsülde daralmaya yol açtığı için hareket kısıtlılığına yol açabiliyor. Tartışmalı bir konu. Birkaç günlük omuz askısından 3 haftaya kadar tutanlar
yıllar
var.
Yıllar sonra bu bitecek mi? Çocuk 20 yaşına geldikten sonra çıkmaktan vaz mı geçecek?
Şöyle maalesef yani bir kez çıktıysa, hele de genç hastada çıktıysa, bu %90'lara var.
Gençten kast yani delikanlı
20 yaşın altındaki hastalardan bahsediyorum. Peki. Bunlarda %90 üzerine, hatta %96'lara varan oranlarda tekrarlayan çıkık olma ihtimali var. Bu yüzden biz bu hastalara bir kez çıktı bir haklanıyoruz. Hani bir daha çıkmaz mı acaba diye yerine oturttuktan sonra. İkinci kez çıktığı andan itibaren bu hastalara ameliyat öneriyoruz.
Peki bu
yaş ilerledikçe ise yaş ilerledikten sonra 40 yaşın üzerinde de çıkık ihtimali gençlere oranla azalıyor.
Peki bu yerine oturtma ameliyatı zor bir işlem, yani böyle 10 saniyelik bir işlem mi nedir?
Şöyle, aslında yerine oturtma işin en kolay kısmı, belki de mümkünse anestezi altında.
Yine anestezi vererek yapılıyor.
Mümkünse, yani burada önemli olan kas gevşemesi. Yani kişi eğer kasını gevşetebiliyorsa, omuz çevresindeki kasları gevşetebiliyorsa, yani hasta kendini kasmıyorsa, acil şartlarda bile elle hemen oturtulabiliyor ama o biraz riskli, bahsettiğim nedenlerden dolayı işte yeniden kırık oluşma, çıkığa ek olarak kırık oluşma, damar sinir yaralanması gibi nedenlerden ve
çok da ağırlı bir,
bir işlem. Hasta çoğu zaman tolere edemiyor. Anestezi altında 1-2 saniyede gevşeme sağlandığı için 1-2 saniyede oturtulabilen basit bir şey, ama tedavinin bu başlangıç tedavisi şeklindeki kısmı. Asıl tedavisi ameliyat. Ameliyatta değişiyor.
Ameliyatta ne oluyor? Bu sağlamlaştırılıyor mu çevre dokular?
İşte bahsettiğimiz o labrum dediğimiz yapı dikiliyor. Artroskopik ya da kapı açık yöntemlerle dikilebiliyor. Onlar eğer kemikte bir kırığa bağlı bir çıkık oluşmuş ise ona bağlı ameliyatlar, çeşitli ameliyatlar söz konusu. İşte o zaman daha çok açık ameliyatlar devreye giriyor. Kemikte de kırık oluştuysa o birazcık daha ileri bir kompleks vaka oluyor bizim
sıkıntı
için.
Sıkıntı oluyor.
O yüzden hani ilk çıkığı tamam bir ameliyat etmiyorum ama ikinci çıkıktan itibaren her çıkıkta omuza verilen zarar fazla. Kemik yapılar işte 3. 5. çıkıklarda daha fazla zararlanma ihtimali var. O yüzden ikinci çıkık oldu mu fazla bekletmeden ameliyat olmakta fayda var.
Kaldı çözüm. Şimdi müsaade ederseniz Abdullah Hocam, birinci bölümümüzün sonuna geldik. Burada omuzla ilgili konuya devam edersek başladığımız yer bitmeyecek. Tedavi geniş bir bahis çünkü. Ben yine çocukla ilgili kısa bir soru sorarak bu bölümü bitirmek istiyorum. Bir de bu bölgenin 3. bileşeni klavikula dediniz. Doğumda bunun kırıklarını çok görüyoruz. Biz çocuk hekimi olarak bunun çok önemli olmadığını biliyoruz ama ailelere burada bir de sizin ağzınızdan vurgulamak isteriz. Hastamız doğuyor. Yeni doğanı hekim arkadaşımız muayene ediyor. Eliyle ellediğinde ya da moro refleksi bakarken bir taraftaki asimetrik cevaba bağlı olarak çocuğunuzun köprücük kemiği kırık diyorsunuz. Şimdi bir günlük bebek, aile onu pamuğa sarıp tutuyordu normalde. Çok rahat bir şekilde biz bu çocuğun kemiği kırık diyoruz. Sonra da ailenin yüzünü düşünün tabii ne hale geldiklerini. Biz yine aynı rahatlıkla kırık ama bir şey olmaz diyoruz. Bir şey olur mu, sizden bir dinlesek?
Aslında pratikte çoğu hastada bir şey olmuyor. Çok küçük bebek olduğu için kaynama potansiyeli çok yüksek ve çok hızlı bir şekilde kaynıyor bu kırıklar. Tabii ki çevirirken, işte annesi emzirirken falan ağrı olabiliyor. Burada klavikula kırığından ziyade orada brachial plexus dediğimiz, yani oradaki sinir yapısındaki gerilmeler, yaralanmalar daha çok korktuğumuz şeyler. Ki onlar bile %90 oranında gerildiyse, yaralandıysa geri dönüşte oluyor.
Klavikula. Peki bunun için bir tedavi öneriyor musunuz? Bir ara bir bandaj yapılıyordu bir 3 hafta kadar yine.
Yani küçük çocuklarda kullanışlı olmuyor açıkçası. Yani mümkünse bandajlamak, hani hareket kısıtlığını engelleme açısından, çocuğu ağrıdan koruma açısından iyi ama küçücük.
Çocuğu kızdırmış oluyoruz.
2,5 kiloluk bir çocuğa bunu yapmak açıkçası pratik değil.
Yoksa basit kibar bir kundakta hareketi azaltarak aynı işi görür mü?
Yani kundağı tabii biz sevmeyiz ortopedistler. Yani kalça çıkıyor geçmesi.
Yok, biz yukarıdan bahsediyoruz şimdi hocam.
Yani bir basit bir sargıyla olayı çözüyoruz.
Evde yapılabilecek şeylerle. Evet. Peki tanıyı koyduk. Tanı bu da. Tedavi ne yapacağız şimdi?
Aslında bu hastalıkların tedavisinde izlenecek yol hastanın yaşına, aktivite düzeyine, genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı.
Yani genç ve çalışan hastayla emekli amcamız aynı şey değil diyorsunuz.
Evet. Yani çünkü her birinin kas yapısı, kasının kalitesi farklı.
Peki mesela farklı. Omuzda ağrı ve hareket kısmında gelen bir hastamızda cerrahi düşünmüyoruz. Nasıl bir tedavi planlarsınız?
Burada tabii aslında fizik tedavi burada daha çok devreye giriyor. Yani kısa süreli bir istirahat, birkaç günü açmayacak şekilde
bu
kısa süreli istirahat.
Herkes için mi? Yaşlı, genç hasta önemli değil mi fizik tedaviye gitme?
Evet, yani fizik tedavi yaş açısından sıkıntı oluşturmayan bir şey ama hasta mesela tümör hastasıdır, hani ne bileyim kontraindikedir, fizik tedavi almaması gereken bir hastadır. Onları saymıyorum ama onun haricinde fizik tedavi, cerrahi bile düşünseniz öncesinde yapılması önerilen, yani mesela yırtığı var ameliyat etmeyi düşünüyorsunuz ama yırtık bile olsa Hastaları fizik tedaviye yönlendiriyoruz.
Peki fizik tedavi de önce direkt bu fiziksel tıp rehabilitasyon uygulaması mı, yoksa ağrı kesici istirahat gibi uygulamalar mı?
Yani önce işte bir kısa süreli bir istirahat, nonsteroid antiinflamatuvar dediğimiz, hem ağrı kesici hem ödem giderici, oradaki bahsettiğimiz tendinit dediğimiz durumda ya da işte etraftaki keseciklerin iltihaplanması dediğimiz durumdaki ödemi giderici ilaçlar.
Yani böyle durumlarda eklemi kullanmamak mı esas Abdullah Hocam?
Şöyle, eklemi çok uzun süreli değil. Yani özellikle böyle başüstü aktivite, zorlayıcı hareketlerden korumak lazım. Birkaç günlük geçici bir tespit yapabilir ama asla uzun süreli hareketsizlik değil bu. Uzun süreli hareketsizlik tam tersi olayı çok daha komplike hale getirir. Donuk omuz dediğimiz o eklem kapsülünün daralmasını da kapsayan, çok daha baş edilmesi
lazım. Onu özellikle komplikasyon kısmında ayrıntılı konuşmak istiyoruz Abdullah Hocam. Ama şimdi şöyle, omuz, evet, yani çalışan organı kimse fark etmiyor. Ama yarın omuzunuzu kullanmayın deseniz, şimdi kabaca düşünüyorum, ceketi nasıl giyeceksiniz? Abdest aldınız, başınıza mesedeceksiniz, saç tarayacaksınız, bir yakınınızı selamlayacaksınız, kapı ziline basacaksınız, araba çalıştıracaksınız, her yerde omuz var. Yani siz basit istirahat diyorsunuz hocam ama koltuktan kalkma diyorsunuz ya, aynı
sürekli
zamanda.
Sürekli öyle bir, yani yanlış anlaşılmasın istemem.
Ama oraya gidecek.
Yok, o şekilde kastetmedim. Yani şiddetli ağrı dönemleri olur bazen. Hasta yani gece uyuyamaz. Hı-hı. Üstüne yatamaz. Ağrı kesiciler işte hiçbir şekilde fayda vermez. O hastalarda birkaç günlük, en fazla bir iki günlük yani bir istirahat. Ha, bu demek değil ki hiçbir şekilde kullanma değil. Askıda tutar, işte ihtiyaçları olduğu dönemlerde çıkartıp tabii ki minimum ihtiyaçlarını giderebilir. Ama bunu asla uzatmamak lazım.
Peki ağrı kesiciler sırf ağrı kesin diye mi veriliyor? Tedavi edici özellikleri var mı?
İki türlü yani. Biraz önce bahsettiğim gibi hem ağrı kesici özelliği var hem oradaki inflamasyon ya da iltihap dediğimiz durumu baskılamak için de faydası olan bir yöntem. Onları kullanmak lazım başlangıç tedavisinde.
Peki başlar başlamaz bunun arkasından bir de bu eklem içine yapılan enjeksiyonlar, kortizonlar, lokal anestezikler falan var hocam. Bunlar için ne diyorsunuz?
Bunlar da bize hem tanı açısından tanımızı destekleyen durumlar, hem tedavide faydası olan durumlar. Özellikle kortizon ve lokal anestezik kombinasyonunu yapıyoruz biz bu hastalara. Bize ilk bahsettiğim gibi öncelikle oradaki inflamasyon ya da ödemi çözüyor. Hastayı belirgin olarak rahatlatıyor. Aynı zamanda eğer yaptığımız enjeksiyon hastayı gerçekten rahatlatıyorsa, bu köken olarak omuzdan kaynaklanıyor demektir. Bazen öyle olur ki omuzun problemleri de boynun problemleri omuz ağrısı şeklinde karşımıza çıkabilir. Tam ayırt edemeyebiliriz muayeneyle. Oraya yaptığımız lokal enjeksiyonla
eğer kolay mıdır? Riski var mıdır? Her yerde yapılır mı?
Kolaydır ama tabii yani deneyimlerde yine yapılması lazım. Yani bir sağlık ocağında yapılacak bir şey değildir. Bir
fizik ortopedi hekim yapacak onu, anladın
ortopedi zaten. Ortopedi fizik tedavi uzmanları tarafından yapılabilir. Burada omuzun önünden, yanından, arkasından çeşitli değişik noktalardan yapılabilen enjeksiyon şekilleri bunlar.
Ama şimdi Abdullah Hocam
bir aralığa yapıyoruz bu enjeksiyon.
Yani omuz boşluğuna.
Omuzda subakromiyal aralık dediğimiz yaklaşık 1 santim kalınlığında bir aralık var. O bölgeye yapmak lazım. Doğru yapılmadığı zaman da boşa yapılmış bir enjeksiyon olarak bizi hem yanıltır hem tedavide etkinliği sağlayamayız.
Şimdi bir yakınında benim başıma gelmişti Abdullah Hocam. Hani standart bir omuz problemi miydi yoksa donuk omuz muydu? Çok emin olamadım. Kesinlikle saçını tarayamayan, kolu kilitlenmiş bir yakınımdı. Böyle mucizevi bir şekilde fizik tedaviye gittik. Enjeksiyon yapıldı. Evet. Saniyeler içinde kol havaya kalktı. Yani bir dakika sürmedi başı sonu.
Lokal anestezik olduğu için sonuçta içerisinde.
Ama çok mucizevi bir şey oldu Abdullah Hocam. Çok büyük.
Hastalar zaten ilk günlerde çok dua ederler bize.
Her zaman diyorlar.
Yani bir anda büyük doktor olabilirsiniz ama sonrasında işte özellikle ileri yaştaki olanlarda, işte 40 yaşın üzerindeki olanlarda maalesef yani bir ay, bazen bir buçuk ay, bazen birkaç hafta sonrasında yeniden tekrarlar şikayetler.
Peki enjeksiyon tekrarlanabilir mi?
İşte yılda 3 kereye kadar bu enjeksiyon tekrarlanabiliyor. 3'ten fazla yapıldığı zaman oradaki kasların yapısını bozduğu iddia edildiği için 3 kereden fazla yapmak doğru değil.
Her yıl 3 tane hakkınız var.
Evet ama ben şahsen günlük pratiğimde bir kez yapıyorum, yani bana yeterince bilgi veriyor. Eğer baskılayacaksa kalıcı bir baskılama da bazen sağlayabiliyor.
Tek dozda tedavi
edebiliyor. Hı hı. Yani işe yarayacaksa zaten kendini gösteriyor. Artı bize yani bu hasta cerrahiden fayda görecek mi görmeyecek mi konuda da bayağı bize fikir veriyor. Yani yapacağımız herhangi bir cerrahi işlem, eğer lokal enjeksiyondan sonra ağrısında bir azalma yoksa kişide, bu hastaya biz hani yırtık var ama ameliyattan da fayda görmeyebilir. Onun hakkında oldukça yardımcı. Biz severiz enjeksiyon yapmayı. Ama hastayı da tabii bilgilendirmek lazım. Bunun sadece bir tedavi edici olmadığını, aynı zamanda
bize yol
gösterici olduğunu belirtmek açısından. Çünkü hastalar endişe ediyorlar. İşte kortizon kilomu aldırır. Endişesi var.
Ya onu aldırmayacağı tamam artık, ona şey yaptık abla hocam da lokal zarar vermez mi? Ya kemiği yıpratmaz mı kortizon uygulaması?
İşte o aralığa verdiğimiz için yani kemiğe vermiyor sonuçta.
Perioz yani koruyor mu?
Perioz koruyor ama bazen tabii o küçük dar bir aralık olduğu için yapım sırasında hani tutturulamayabiliyor. Yani o yüzden deneyim oldukça o aralığa girmesi kolaylaşıyor. Ve hastaları tabii dediğim gibi kilo aldırmayacağı konusunda ikna etmek lazım. Hakikaten çok yaygın bir kanaat var. Gerçekten de kortizonun biliyorsunuz hani oral ağızdan alınan haplarda ya da işte
ama
kas içi yapılan,
evet,
kas içi yapılan ve tekrarlayıcı enjeksiyonlardan sonra öyle bir etkinliği olduğunu biliyoruz. Ama tabii bir enjeksiyonda, hele de lokal bir enjeksiyonda bu
mümkün değil.
Şeylerden korkmamakta fayda var.
Ama şunu biliyoruz Abdullah Hocam, maalesef işte hekimlikteki kötü uygulamalar, geçmişte muayenehane hekimliği yapılırken yapılan şeylerden bilirim ben. İşte felçli hasta, yürüyemeyen hasta, çok ileri düzey kireçlenmesi olan hasta dizine hak etmediği halde işte kortizon enjeksiyonları yapılıyor. Yatalak geldi hasta, muayenehanede doktor bir iğne yaptı, yürüdü gitti. Bu hikayeleri siz bizden çok duyuyordunuz,
evet,
geçmişte.
Yani,
artık çok yapılmıyor çok şükür.
Evet evet, yani işte ilk başta dediğim gibi biraz mucizevi tarafı vardır. Kortizon hakikaten hastayı yani akut dönemde rahatlatır. Ama tabii uzun dönem hele de tekrarlayıcı enjeksiyonlardan sonra bu sefer yarardan çok zararlı etkisi
zarar getirir.
Olur. O yüzden çok sık tekrarlayan enjeksiyonlar önermeyiz.
Peki şimdi bir cerrah olarak en çok hoşunuza gidecek kısma geldik Abdullah Hocam. Klinik, tanı, tedavi hepsini geçtik. Cerrah, medikal tedaviyi tükettik. Artık Medet Hocam ne yapacağız? Cerrahi ne yapacağız?
Aslında şöyle şunu da belirtmek lazım. Yani konservatif yöntemler dediğimiz fizik tedavi ya da işte basit koruyucu önlemler hastanın ağrısını ve hareket kısıtlılığını artırabiliyor. Kas güçsüzlüğüne çok belirgin etkisi olmuyor. Hani önde gelen şikayeti kas güçsüzlüğüyse hastanın fizik tedavi yine denemek lazım ama çok faydalı olmuyor. Onlara cerrahi yöntemler daha ağırlıklı oluyor. Biz cerrahi kararını vermede biraz önce bahsettiğim gibi hastanın işte ağrısı, hareket kısıtlılığı, güçsüzlüğü olacak. Bu şikayetler 6 ay devam edecek.
6 ay.
Tabii çünkü kendinden de geçme eğilimi olabiliyor bu hastalıklarda. Hmm. Yani hastanın cerrahi hak etmesi diyelim artık. Çünkü cerrahiden sonra da bazen yeterince sonuç alamadığınız durumlar olabiliyor. İşte fizik tedavi denenmiş, enjeksiyon denenmiş. Bu arada 6 ay geçmiş. Bu hastalarda artık cerrahi endikasyonu oluşuyor. Çeşitli cerrahi yöntemleri bu hastalara deniyoruz.
Peki hastamız geldi. Şimdi genel manada bir omuz kavşağı, omuz bölgesi problemimiz var. Tedavi seçeneklerini de tükettik diğerlerini. Ameliyatta ne yapıyorsunuz? Yani içerideki patoloji ne? Yıpranmayı mı düzeltiyorsunuz?
Yani aslında burada patolojiye göre karar veriyoruz. Bir, mesela keseciklerin ödemi, bursit dediğimiz bir durum söz konusuysa bursektomi ya da işte o debritman dediğimiz o bölgedeki keseciklerin
dejele olmuş yapıları çıkarıp alıyoruz.
Dejele olmuş, bravo, yapıları çıkarıp alıyoruz. Yapışıklıkları gidermeye çalışıyoruz. Bazen kemik çıkıntılar kası yıpratır. Mesela kasla kemik arasında kemikten kaynaklanan ek çıkıntılar oluşur. Onlar kasayı sürtüne.
Bu romatizmal hastalıklarda olanlardan.
Romatizmal hastalıklarda olabilir ama normalde de olabiliyor bunlar. Bu tip durumlarda kas yıpranır, giderek yırtılır. İşte hem etrafındaki keseciklerin iltihaplanmasına sebep olur. Eğer sebep buysa onu akromioplasti dediğimiz tıraşlama yöntemiyle o sivrilikleri, çıkıntıları alıyoruz. Eğer bir yırtık söz konusuysa, ki bu biraz daha hastalığın ilerlemiş evresinde oluyor, o zaman yırtığı tamir ediyoruz. Eğer daha ileri bir aşama söz konusu, mesela artropati dediğimiz yani kireçlenme artık gelişmişse de tedavi seçeneğimiz protez şeklinde kendini gösteriyor.
Şimdi abla hocam, protez dediğiniz ne sizin?
Proteze işte aşınmış kıkırdakları alıp yerine platin yani implant dediğimiz
üzerini onu taklit eden bir şeyle.
Ya bir metal aslında protez. Yani,
tamam. Kemiği mi taklit ediyorsunuz? Ne var bunda?
O eklemi taklit eden şey yapılar bunlar.
Peki orijinal eklemi kesip çıkarıyor musunuz?
Tabii yani eklemin kıkırdak kısmını çıkartıyoruz.
Ama kemik kısmı sabit.
Kemik kısmı sabit çünkü protezi onun içerisine çakıyoruz.
Tamam, yani bir nevi yüzeyi kaplamış gibi oluyorsunuz mu? Doğru mu söyledim?
Yani yüzeyi kaplama demeyelim ama o eklemde işte başla yuva arasındaki ilişkiyi gerçek bir başla yuva değil de işte onlar çünkü ağrılı hale gelmiş oluyor. Onları çıkartıp.
Malzeme ne? Metal mi, silikon mu, ne bunlar?
Krom kobalt bir kısmı protezin polietilen dediğimiz yani yuvanın glenoid dediğimiz kısmında polietilen dediğimiz daha farklı bir materyal söz konusu. Yani, aşınmayı azaltmak için.
Abla hocam kullanılan... dizimizde bir derece anlıyorum da bu omuzumda şimdi böyle bir metal. Netice krom kobalt metal gibi bir şeydir tahmin ediyorum.
Bir çeşit metal.
Yani sevimsiz bir his değil mi? Orada sürtünmüyor mu? O kadar iyi bir malzeme mi bu?
Yani oldukça iyi malzeme. Hastalar memnun oluyor.
Rahatsızlık vermiyor mu? Yıllarca duruyor mu orada?
Yıllarca duruyor. Yani belli bir ömrü var ama tabii onu önden kestirmek zor. Yani ömür boyu kullanılabiliyor.
O ömrünün tamamlığına kadar aslında yani ömrünün tamamlığı genelde.
Bir diz protezinde ya da işte kalça protezinde Ortalama 10-15 yıldır ama bu omuzda yük binmediği için gevşeme türü sorunlar da çok gözlemlemiyoruz. Dolayısıyla ömür boyu sürebiliyor ama tabii patolojiye göre değişir mi olaylar? Yani bazen manşet tamamen yırtık oluyor. Ters omuz protez dediğimiz bir protez seçeneği kullanıyoruz ki onların ömrü ortalama 5-10 yıl arasında. Bir de manşetin biraz önce bahsettiğimiz kas grubun sağlam olduğu ama sadece kireçlenmenin olduğu durumlar var. Onlardaki protezler daha uzun süreli, bazen ömürlük olabiliyor.
Peki hocam, şimdi biz programlarımızdan alışkınız. Cerrahi dedik mi hemen soru şu. Açığı var mı, kapalısı var mı, laparoskopisi var mı? Nasıl yapılıyor bu işlemler?
Burada kabaca üç çeşit cerrahi söz konusu. İşte açık tamir söz konusu olabilir ki burada omuzun yan tarafına yapılan birkaç santimetre uzunluğundaki kesiyle girilerek deltoid dediğimiz omuz çevresindeki en büyük kas açılıyor ve buradan yırtılan rotator manşet ya da döndürücü kas dediğimiz kası görüyoruz ve bunu dikiyoruz. Yırtılan yeri kemiğe tespitliyoruz, dikiyoruz. Ancak bu işlem sırasında omuz eklemi içerisindeki yapıları göremediğimiz için açık cerrahi ve eklemi görmeyen bir yaklaşım bu. Bu patolojiyi değerlendirmemiz söz konusu olamıyor. Çünkü eksik kalabiliyor açık yöntemde tedavi. Çünkü beraber eşlik eden ek patolojiler olabiliyor. Yani bir yırtığa omuz ekleminde biraz önce bahsettiğimiz labrum dediğimiz bir yapı da yırtık eşlik etmiş oluyorsa bunu açık yöntemlerle, basit açık yöntemlerle görmemiz söz konusu değil.
Ama basit açık derken açık ikiye mi ayrılıyor yani?
Hani şöyle, hani omuz eklemimiz bu normalde sadece bir yırtık düşünüyorsak eklemin içerisini görmeden dışarıdan tedavi ediyoruz.
Ama tamam.
Eğer eklemin içerisinde de bir yapının
farklı problemler varsa,
farklı problemler olma ihtimali varsa, o zaman cerrahinin şekli değişiyor. Daha büyük.
Çünkü biz şuna alışkınız Abdullah hocam, sözünüzü kestim kusura bakmayın. Laparoskopik girersek her şeyi tam görmeyiz. Açık yapmak daha cazip gelir der cerrah arkadaşlar. Siz tam tersini dediniz.
Tam tersi, yani laparoskopi de şu anda güncel tedavide laparoskopi demeyelim de artroskopi. Artroskopi de güncel tedavi yaklaşım aslında o. Hem omuz eklemin içerisini görebiliyoruz, tamir edebiliyoruz. Omuz dışı işte bu kasların olduğu bölgeyi görebiliyoruz. Net bir şekilde.
Ne güzel, herkes onu yapalım hocam o zaman. Niye açık
İdeal konuşuyoruz? İdeal olan o zaten. Yani son 15 yıldır güncel olan o.
Müsaadeniz ama seçenek olarak söyledik diyorsunuz.
Bazen yani çok geniş yırtıklar olabiliyor. Geriye kaçmış yırtıklar olabiliyor. Onları da artroskopik yapamıyoruz. Çünkü artroskopin bazı kısıtlayıcı şeyleri de var. Peki. Ama yani basit bir yırtığı mümkünse artroskopik yapmak lazim.
Peki artroskopide...
Pardon, üçüncü bir yöntem de var. Mini açık dediğimiz, yani iki yöntemin kombinasyon şeklinde olan bir yöntem var. Burada artroskopi yardımıyla aynı zamanda yine omuz yan tarafından yapılan bir 3-5 santimetrelik bir kesi söz konusu. Artroskopiyle eklem içerisini değerlendirebiliyoruz. Onu gördükten sonra yan taraftan yaptığımız kesiden eklemde eğer bir problem yoksa küçük bir kesiden yırtık olan şeyi dışarıdan dikebiliyoruz.
Prensip yine aynı mı hocam? Bir tane hortum mu giriyor içeri sadece omuzdan içeri?
Yani bir kamera sokuyoruz.
Bir santim çapında bir şey.
Birkaç delikten önce bir kamera sokuyoruz. Yapıları gözlemliyoruz. Ondan sonra diğer bir delikten de işte yapacağımız iğne, iplik türü işte ya da ankor dediğimiz çapalarla bunu yırtığı dikiyoruz. Yani kabaca 3 delik açıyoruz omuz ekleminde birer santimlik.
Çok zor bir şey değil mi hocam ya? Yani bir yerden bir iğne gönderiyorsunuz, bir yerden iplik gönderiyorsunuz. Bunlar içeride buluşuyor. Bir şey dikiyorsunuz.
Doğru. Açık yöntemlere göre gerçekten daha zor. Belli bir öğrenme eğrisi var. Uzunca da bir öğrenme eğrisi olabiliyor bazen. Yani deneyimlerde bir yarım saatte yapılacak bir ameliyat ilk zamanlarda 4 saati bulabiliyor.
Oo, çok yapılıyor.
Ama işte bu zamanla yapıldıkça
süre kısalıyor.
Sonra hastalar çok daha çabuk bu hastalarda günlük hayata dönebiliyor.
Rehabilitasyon
süresi çok daha kısa. Taburculuk süreleri kısa, rehabilitasyon süresi kısa.
Toptan uyuyor mu hasta, lokal anestezi falan
yok,
mı?
Yok, lokal anestezi olmuyor. Genel anesteziyle bunları uyutmak.
Peki gerekiyor. Yırtığı anladım. İğne iplikle diktiniz. Fazlalık vardı, törpülediniz. Başka ne yapıyorsunuz? Gereksiz yapıları çekip alıyor musunuz oradan?
İşte bahsettiğim gibi eğer çıkıntı varsa onları temizliyoruz. Yıpranmış dokuları alıyoruz. Yırtığı da çapalarla kemiğe tespitliyoruz.
Kabaca peki çıktı şey şu mu mesela, genel cerrahi arkadaşlarımız şöyle der, endoskopik cerrahilerden sonra bugün ameliyat yarın işbaşı yapabilirsiniz. Var mı
yok
sizde öyle bir şey?
Yani belli bir tespit süresi var. Tespitin aslında ameliyat sırasındaki gücüne göre rehabilitasyon değişiyor. Bazen öyle oluyor ki çok iyi sağlam kas var ortada. Çünkü yaşlarda bu kasın yapısı da değişebiliyor. Yani dejenerasyon dediğimiz yıpranma oluyor. Bu kasları dikseniz de tekrar yırtılabiliyor. Öyle bir kası sabitleme süresiyle sağlam bir genç hastadaki kasın sabitlenme süresi, yani rehabilitasyon süresi farklı olabiliyor. Kabaca bir buçuk ay kadar askıda tutuyoruz.
Oo, çok ama tabii hocam.
Öyle ki çünkü kası.
Ama çok tutarsak da omuz donardı.
O yüzden onu engellemek için gün içi çıkartıp egzersizler yapıyoruz. Yani tamamen 24 saat tutmuyoruz. Yani 24 saatin belki 23 saat.
Beni de çok eziyetliyim. 23... Biz çok daha ciddi ameliyatlarda ertesi gün şeyine alışkındık.
İşte omuz eklemesi için sonuçta
sevimsizmiş.
Kasın kemiğe yapışması, kaynaması diyelim. Daha uzunca bir süre alıyor ama mutlaka burada rehabilitasyon önemli. İyi bir fizyoterapist önemli.
Peki şimdi
bu hareketler hocam, önemli.
Bir, yaş önemli dedik. Gençlerde işler kolay. İyi bir fizik tedavi ve rehabilitasyon ekibi ve ekipmanı önemli. Başka neler var ameliyatın başarısını etkileyen faktörler?
Yani ister ameliyat olsun ister ameliyat olmasın sigara içmek oldukça olumsuz bir faktör.
Bunlar sigara? Da,
evet, kasın yapısı.
Omuzla çünkü, ne alakası var hocam?
Yani bütün aslında vücutta yapılarına sonuçta sigara o bir yerin iyileşmesi için kanlanmasının iyi olması lazım.
Tamam.
Kan, sigara o vazokonstriksiyon dediğimiz yani damarlanmayı o bölgeye giden kanın damarların büzüşmesini sağlayan bir şey. Yani oraya sonuçta yeterince kan gidemiyor. Hı-hı. Ve yeterince kan gidemediği için iyileşme yeterince sağlanamıyor.
Şimdi hocam alışkınız sigara denen zıkkımın her şeye zarar vermesi beklenir. Buraya da zarar vermesini de beklerim, ona da bir şey demiyorum ama direkt en başta bunu zikretmeniz enteresan geldi bana. Hani yaş tamam, bunu ben atarak da tutturabilirdim. Ameliyat tekniği, fizik tedavi, diğer faktör diyorum sigara diyorsunuz.
Evet.
Çok enteresan geldi.
Yani yurt dışında bazı hastalar ameliyat bile etmiyorlar mesela bazı hastalar.
Sen sigara içiyorsun zaten fayda görmezsin diye mi?
Fayda görme ihtimali düşük. Sonuçta cerrahın da başarısını düşüren bir şey. Yani her cerrah.
Aa, çok iyiymiş hocam.
Her cerrah sonuçta başarılı ameliyat yapmak ister. Yani karşısında da bunu engelleyecek tüm faktörleri elimine etmek ister. Sigara içen, pofur pofur sigara içen bir insanı...
Size ameliyat etmiyorum diyor yani adam.
Etmiyorum diyenler var gerçekten.
Çok iyiymiş. Geçen hafta bilmiyorum denk geldi mi okudunuz mu? Aziz Sencer Hoca bir yayın, çalışma yapmışlar yeni. Ayrıntısını ben de görmedim ama 6000'den fazla genomda hasar görüyoruz. Yani bundan sonra bir insan sigara içemez zaten gibi bir yorum var. Ayrıntısını okumadım. Okuyunca inşallah onu paylaşırız programda da tekrar ama... Bugünün bence yani sizi kızdırmayayım, o kadar omuz anlattınız ama... Ben yine sigaranın zararlarını anlayarak bitireceğim bu programı anladığım kadarıyla.
Maalesef tüm organlarda oldu. Yani hemen hemen tüm organlarda sigara... Sonuçta zararlı etkileri sebep oluyor ki en basit mantıkla yani damarlanmayı, oksijenizasyonu bozduğu an sonuçta bir yerde oksijen yoksa kandan
şey yok.
Her şey bozulur.
Bozuluyor.
Kaba mantıkla bu şekilde düşünebiliriz. Yine hastanın sonucunu etkileyecek başka parametreler de var tabii. Yaş özellikle 60-65 yaşın üzerindeki hastalarda biraz önce bahsettiğimiz kasın yıpranmış olmasından dolayı biz bazen bu hastalara da çekinik davranabiliyoruz.
Çünkü, ya etmeyenin fizik tedaviyle mi idare
edebiliyorsun? Yani anladım. Eğer idare edebiliyorsa özellikle yağlı dejenerasyon dediğimiz kasın yapısı bozulursa yani yağlanmış bir kassa biz bu hastaları özellikle kasın %50'den fazlası yağlanmışsa ki uzunca bir zamandan beri şikayetleri devam ediyordur bu hastaların gecikmiş tedavi söz konusudur. Bu hastaları diksek bile işte 6 ay sonra tekrar bir MR çektirdiğinizde hastanın kasının yırtılmış reruptür olanlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Yapacaksak da bu hastayı mutlaka önceden bilgilendirmek lazım. Yapıyoruz seni evet. Şikayetlerin geçme ihtimali var ama yeniden yırtılabilir haberin olsun şeklinde bilgilendirme yapıyoruz. Ama her 65 yaşın üstünde böyle olacak diye bir şey yok. Bazen 75 yaşında hasta olur. Daha ileri bir yaş hasta olur. Hiç yağlı dejenerasyonu yoktur. Sapasağlam bir kası vardır. Biz bunu dikeriz. Yani belli bir yaş sınırı olmamakla birlikte kabaca 65 yaşın üzerinde başarı şansının birazcık daha düşük olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bunun haricinde tabii yırtığın şekli de önemli. Yani büyük bir yırtık varsa... Hele de eski bir yırtıksa ve geriye doğru bir yırtık söz konusuysa bu yırtığın da başa dikilse bile
yani
fayda etmesi çünkü gerginliği falan çok gererek etrafındaki yapışıklıkları gidererek bunları yerine dikiyoruz. Bunlarda da başarı şansı daha basit yırtıklara daha küçük yırtıklara göre az oluyor. Yine ameliyat kadar önemli bence hatta belki de ameliyattan daha önemli rehabilitasyon. Olmazsa olmazımızdır yani ortopediler.
Egzersizler ve fizik
evet, tedavi. Evet egzersizler mesela biraz önce bahsettik. 6 hafta eğer sürekli sabit tutan bir kişi karşınızda varsa dünyanın en iyi ameliyatını yapsanız da. Omuz donar ve fayda görme şansını bırakın. Tam tersi hasta daha çok zarar bile görmüş şeklinde karşımıza çıkabiliyor bu hastalar. O yüzden biz hastayı eğer iyi bir fizik tedavi protokolüne uymayacaksa baştan uyarırız. Ameliyatı hiç yapmamanın daha doğru olacağı konusunda bilgilendiririz. Hastayla açıkçası bir sözleşme yaparız.
Hatta yani her fizyoterapist yapalım.
Ya her fizyoterapist bile açıkçası pratikte terince etkili olmayabiliyor bunu. Omuzla ilgilenen bir fizyoterapist bulabiliyor ise onu tercih etmesi. Çünkü her branşta olduğu gibi onlarda branşlaşmalar söz konusu.
Hı hı.
Onların yaklaşımıyla yani o işi tam yeterince sindirememiş bir fizyoterapistin omuz eklemine yaklaşımı farklı olabiliyor. İyi bir fizyoterapiste gidebilecekse hastanın yaşı genç sigarayı bırakacağım diye söz veriyorsa ki
ondan sonra gelsin kesin.
Ondan sonra biz hastaya özellikle yırtıklar için söylüyorum. Daha gönül rahatlığıyla ameliyat edelim diyebiliyoruz.
Peki ameliyatın bir komplikasyonu var mı Abdullah Hocam? Ne bekliyor ameliyat sonrası hastamızı?
Yani her ameliyatta komplikasyon olabilir tabii. Bunda da sıklığı Allah'tan az. Yani öncelikle hani artroskopik yöntemlerde omuz şişiyor. Hani bir kaba şiş bir omuz ameliyattan sonra karşımıza çıkabiliyor ama bunu buz tedavisiyle çok kısa sürede gerilebiliyor. Görüntüsü korkutucu olsa da ertesi sabah normal bir omuz görüntüsü olabiliyor. Yine sinir hasarı karşımıza çıkabiliyor. Özellikle açık yapılan cerrahilerde belli kriterler var. İşte omuzun yan çıkıntısına akromion dediğimiz çıkıntının yanından 5 santim aşağıya kadar yaparsanız kesinizi, ameliyat kesinizi riski yok ama biraz daha aşağı inecek olursanız aksiller sinir dediğimiz sinir yaralanabilir ki bu bir facia olur. Allah korusun.
Allah korusun.
Ameliyatı yani başarıyı bırakın. Omuzunu kaldırmasını engelleyecek çok ciddi bir komplikasyondur ama çok nadir görülür. Sonuçta omuz cerrahları bunun yani
bilirler.
Yine enfeksiyon %1'in altında yani 100 hastanın birinden bile az. Enfeksiyonla pek karşılaşmadığımız bir bölge ama olmaz diye bir şey yok. Yine deltoid dediğimiz açık cerrahilerde deltoid kasını kestiğimiz için bazen bu kası yerine tekrar ameliyat sonrasında diksek de tutmayabiliyor ve açık cerrahinin en büyük komplikasyonu aslında bu. Yani omuzunu yeterince kaldıramayabiliyor. Yine iyi yapılmamış bir eklem sertliği, iyi yapılmamış bir rehabilitasyon söz konusuysa eklem sertliği oluşabiliyor. Bunu açmak çok zor olabiliyor. Ya da işte biraz önce bahsettiğimiz kalitesiz kaslarda, hele de 65 yaş üzerindeki yıpranmış kaslarda diktiğimiz kasın tekrar yırtılması söz konusu olabiliyor. Kabaca bu ameliyatın riskleri bunlar. Ama tabii ki
hak eden adamı da yapacağız mecburuz.
Mecburen ağrısı var, hareket kısıtlığı çok belirgin. Bu hastayı iyi bir fizik tedaviyle birlikte ameliyattan da kaçınmamakta fayda var diyorum.
Peki çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenlerimiz bu haftaki program konuğumuz Doçent Doktor Abdullah Demirtaş ile omuz bölgesi hastalıklarından bahsettik. Kabaca ağrı hareket kısıtlığıyla başlar dedik. İşte MR çekelim dedik. Enjeksiyon tedavisi, ağrı kesici, fizik tedavi alternatiflerini değerlendirelim. Ama hak ediyorsa da kaçınmaksızın işte kapalı yöntemle ameliyata gidelim dedik Abdullah hocam. Doğru mudur?
Doğrudur.
Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek ümidiyle.
İnşallah ben teşekkür ederim.